Üçüncü dalga. Alvin Toffler. Birinci kaset, ikinci yüz. Sayfa numarası 36. Bir yanda sanayi toplumundan yana olanlar var, öbür yanda ise beslenme, enerji, silahlanmanın sınırlanması, nüfus, yoksulluk, çevre korunması, yaşlıların bakımı, kentsel toplumların çöküşü gibi dünyanın en önemli sorunlarına bugünkü sanayi düzeni içinde çözüm getirilemeyeceğine inananlar. Bu, yarın için verilen bir süper savaşımdır. Çıkarları ikinci dalgaya bağlı olanlarla, üçüncü dalga insanları arasındaki bu çekişme elektrik akımı gibi kendisini ve her ulusun siyasal yaşamında hissettirmektedir. Henüz sanayileşmemiş toplumlarda bile üçüncü dalganın ortaya çıkmasıyla cepheler yeniden çizilmiştir. Eski tarımcı ve genellikle feodal çıkar çevreliyle sanayi geliştirmeye çalışan kapitalist ya da sosyalist seçkin tabaka arasındaki savaş, endüstriyalizmin çağ dışına doğru itilmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Üçüncü dalga uygarlığı ortaya çıkmaya başladığına göre hızlı sanayileşme yeni sömürgecilikten ve yoksulluktan kurtulmayı mı sağlayacak yoksa sürekli bir bağımlılığı mı? Ancak işin aslının bu olduğunu algılayabilirsek gazetelerde gördüğümüz manşetleri anlayabilir, nelere öncelik vermek gerektiğini saptayabilir ve yaşamımızdaki değişiklikleri kontrol altına almak amacıyla akıllıca stratejiler geliştirebiliriz. Bu satırları yazarken gazete manşetleri, İran'daki nehirleri, Güney Kore'deki cinayetleri, altın spekülasyonunun başını alıp gittiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudilerle zenciler arasındaki sürtüşmeyi, Batı Almanya'nın askeri giderlerindeki büyük artışı, New York'taki ırkçı faaliyetleri, Meksika körfezinde denize dökülen petrolü, nükleer silahlara karşı tarihinin en büyük gösterisini, radyo dalga uzunluklarını ele geçirme amacıyla çekişmelerini haber veriyor. Libya'da, Suriye'de ve Amerika'da din geri geliyor, Paris'teki bir siyasi cinayeti neofaşistler üstleniyor ve General Motors şirketi elektrikli otomobil imali için gerekli teknolojide yeni ve büyük bir hamle yapıldığını haber veriyor. Birbirinden kopuk olarak verilen bütün bu haberlerin derlenip toparlanması ve bunlardan bir sentez yapılması gerekiyor. Şu anda sanayileşmeyi korumak isteyenlerle onun yerine başka bir sistem getirmek isteyenler arasında şiddetli bir savaşın süre gelmekte olduğunu bir kez kafamıza yerleştirirsek, dünyayı anlamamızı sağlayacak çok değerli bir anahtar, hatta çok daha önemlisi dünyayı değiştirmemize yarayacak bir araç elde etmiş oluruz. Yalnız bu aracı kullanabilmek için eski sanayi uygarlığının yayılmasını sağlayan değişikliklerle yenisinin gelişini kolaylaştıran değişiklikleri birbirinden ayırabilmeliyiz. Kısacası eski uygarlığı da yenisini de yeni dünyaya gözümüzü açtığımızda gördüğümüz ikinci dalga sanayi sistemiyle çocuklarımızla birlikte içinde yaşayacağımız üçüncü dalga uygarlığını iyice anlamalıyız. Bundan sonraki bölümlerde üçüncü dalgayı anlamanın bir hazırlığı olarak ilk iki değişiklik dalgasını daha yakından inceleyeceğiz. Göreceğiz ki ikinci dalga uygarlığı bir takım öğelerin gelişi güzel bir biçimde bir araya getirilmesiyle oluşmamıştır. Bu, önceden kestirilebilecek bir şekilde birbirini etkileyen öğelerden oluşmuş bir sistemdir ve kültür mirası ve siyasal farklılıklara karşın her ülkede bu uygarlığın yaşam düzeni temelde aynıdır. Bugün sol ve sağ, gericilerin korumaya çalıştıkları uygarlık budur. Üçüncü dalga uygarlığının tehdit ettiği dünya da budur. İkinci dalga. İkinci bölüm. Yeni bir uygarlık doğuyor. 300 yıl kadar önce çıkardığı şok dalgalarıyla yeryüzündeki eski toplumları yıkan, yepyeni uygarlıklar yaratan bir patlama duyuldu. Sözünü ettiğimiz bu patlama sanayi devrimidir. Bunun yeryüzüne salıverdiği büyük güç, ikinci dalga, bütün eski kurumlarla çarpışmış ve milyonlarca insanın yaşamını değiştirmiştir. Birinci dalga uygarlığının tek başına egemen olduğu yıllarda dünyada yaşayan insanlar ilkel ve uygar diye ikiye ayrılabilirdi. İlkel denilen insanlar tarım devriyle karşılaşmış, küçük kabileler halinde yaşayan, avlanarak, meyve toplayarak geçinen insanlardı. Uygar dünya ise bunun tersine yeryüzünün halkının çoğu toprağı işleyerek geçinen bölümleriydi. Tarım nerede başlarsa uygarlık oraya yerleşiyordu. Çin'den Hindistan'dan eski Yunan'a, Roma'ya, Meksika'ya kadar ortaya uygarlıklar çıktı, battı, birleşti, dağıldı. Bunların aralarındaki farklara karşın temelde birbirine benzeyen yanları vardı. Hepsinde yaşamın merkezi köydü. Ekonominin, kültürün, aile yapısının temelinde toprak vardı. Yaşam köye göre düzenlenmişti. Her birinde basit bir iş bölümü ve sınırları gayet iyi belirlenmiş kastlar, sınıflar vardı. Soylular, din adamları, savaşçılar ve köleler. Hepsinde otoriter bir yönetim bulunuyordu. İnsanın toplum içindeki yerini soylu belirlemekteydi. Ve yine hepsinde merkeziyetçilik ilgisi olmayan bir ekonomi vardı. Öyle ki her topluluk kendi gereksinimlerinin çoğunu kendisi karşılıyordu. İstisnalar da vardı kuşkusuz. Tarihte hiçbir şey bu denli basit değildir. Denizleri aşan ticari topluluklar vardı. Büyük bir sulama sistemi çevresinde örgütlenmiş, oldukça merkeziyetçi krallıklar da vardı. Fakat bu farklara karşın bu değişik uygarlıkların hepsini tek bir olgunun, birinci dalgayla yayılan tarım uygarlığının özel halleri diye görmek yanlış olamaz. Bu uygarlığın egemen olduğu süre içinde gelecek bazı olayların belirtileri de ortaya çıkmadı değil. Eski Yunan ve Roma'da küçük de olsa kitle üretimi yapan bazı fabrikalar vardı. M.Ö. 400 yılında Yunan adalarından birinde, M.Ö. 1000 yılında Burma'da petrol çıkarıldı. Babil'de ve Mısır'da büyük bürokrasiler kuruldu. Asya ve Güney Amerika'da büyük metropoller ortaya çıktı. Para ve para değişimi vardı. Kathay'dan Calais'e kadar çöller, okyanuslar, dağlar ticaret yollarıyla örülmüştü. Şirketler ve başlangıç halinde uluslar vardı. Hatta eski İskenderiye'de buhar makinesinin şaşılacak bir öncüsü bile icat edilmişti. Yine de uzaktan yakından sanayi uygarlığını andıran herhangi bir gelişme yoktu. Geleceğin sözünü ettiğimiz bu belirtileri o çağın şurada burada görülen garipliklerinden ibaretti. Bunlar hiçbir zaman tutarlı bir bütün halinde bir araya getirilmediler. Zaten getirilemezlerdi de. Onun için 1650-1750 yıllarına kadar birinci dalga dünyasından söz edebiliriz. Yer yer rastlanan ilkelliklere ve sanayi toplumu belirtilerine karşın dünyaya tarım uygarlığı egemendi ve hep de öyle kalacakmış izlenimini veriyordu. İkinci dalgayı başlatan ve garip, güçlü, hareketli, enerjik karşı uygarlığı yaratan sanayi devrimi işte böyle bir dünyada doğdu. Endüstriyalizm sadece fabrika bacaları ve seri imalat düzeninden ibaret değildir. İnsan yaşamının her alanına uzanan çok boyutlu ve zengin bir toplum düzenidir. Birinci dalganın getirdiği bütün özelliklere karşı çıkmıştır. Büyük fabrikaları meydana getirdiği gibi tarladaki traktörü, bürodaki yazı makinesini, mutfaktaki buzdolabını da o yapmıştır. Günlük gazeteyi o çıkarır, sinemayı o oynatır, tüneli DC3'ü o işletir. Kübizmi, 12 tonlu müziği bize o getirmiştir. Bauhaus binalarını, oturma grevlerini, vitamin haplarını, daha uzun ömürü bize o vermiştir. Kol saatini ve oy sandığını o yaygınlaştırmıştır. Daha önemlisi bunların hepsini birbirine bağlamış, sanki bir makine haline getirmiş ve böylelikle dünyanın götürdüğü en güçlü, en yaygın toplumsal düzenini, ikinci dalga uygarlığını yaratmıştır. Çatışma nedeni. İkinci dalga toplumlardan topluma geçtikçe eski tarımcı geçmişi savunanlarla endüstriyel geleceğin yanlıları arasında kanlı savaşlara neden olmuştur. Birinci ve ikinci dalgaya bağlı güçler boğaz boğaza gelmişler ve bu arada yolları üzerine çıkan ilkelleri ellerinin tersiyle bir yana etmişler, çoğu kez de onları temizleyivermişlerdir. ABD'de bu mücadele tarımcı bir uygarlık, birinci dalga uygarlığı kurmak isteyen Avrupalıların gelmesiyle başladı. Bu gelenler hiç ara vermeden kıtanın batısına, Pasifik Okyanusu'na doğru ilerlediler. Yol boyunca Kızılderililerin topraklarını ellerinden aldılar, köyler, çiftlikler kurdular. Ama bu tarımcıların hemen arkasından da geleceğin ikinci dalganın adamları olan ilk sanayiciler akın ediyorlardı. Amerika'nın doğusunda fabrikalar kurulmaya başladı. 19. yüzyılın ortalarında Kuzeydoğu'da ateşli silah saat tarım aletleri, dokuma, dikiş makineleri üreten bir sanayi kesimi vardı. Ülkenin geri kalan bölümü ise tarımdan yana olanların denetimindeydi. Birinci ve ikinci dalga arasındaki rekabetin yol açtığı ekonomik ve toplumsal gerilimler 1861 yılında doruk noktasına ulaştı ve silahlı mücadele halini aldı. İç savaşın nedeni birçoklarının sandığı gibi kölelik ya da gümrük politikası konusundaki görüş ayrılıkları değildir. Çok daha önemli bir neden vardı. Bu varlıklı ülkeyi çiftçiler mi yoksa sanayiciler mi yönetecekti? Birinci dalga güçleri mi yoksa ikinci dalga güçleri mi? Geleceğin Amerikan toplumu tarımcı mı yoksa sanayici bir toplum mu olacaktı? Kuzey orduları savaşı kazanınca sorun halledilmiş oldu. ABD sanayileşecekti. O tarihten bu yana ekonomide, politikada, toplum ve kültür hayatında tarım gerilemekte ve sanayi ilerlemektedir. İkinci dalga ilerledikçe birincisi çekilmiştir. Aynı uygarlık çatışması başka ülkelerde de görüldü. Japonya'da 1868 yılında başlayarak eskiyle yeni, geçmişle gelecek tarımla sanayi arasında bir mücadele oldu. 1876 yılında feodalizmin kaldırılması, 1877 yılında Satsuma klanının isyanı, 1899 yılında Batılılarınkine benzeyen bir anayasanın kabul edilmesi ve mücadelenin Japonya'nın önde gelen bir sanayi ülkesi olma yolunda verilen savaşımın aşamalarını oluşturuyordu. Rusya'da da birinci ve ikinci dalgalar arasında aynı mücadeleyi görürüz. 1917 Sovyet devrimi Amerikan İç Savaşı'nın bir benzeriydi. Sanıldığı gibi mücadele nedeni komünizm değil, sanayileşmeydi. Bolşevikler köleliği ve feodal monarşiyi temizleyince tarımı geri plana itip sanayileşmeyi hızlandırdılar. Yani ikinci dalganın savunucuları oldular. Birçok ülkede birinci dalgayı savunanlarla ikinci dalganın savunucuları arasında çatışmalar çıktı. Ve bu çatışmalar siyasal bunalımlara, ayaklanmalara, hükümet darbelerine ve savaşlara yol açtı. Ama 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde birinci dalga savunucularının güçleri dağılmıştı ve ikinci dalga yeryüzünde egemenliği ele geçirmişti. Bugün yeryüzünü Kuzey Kür'de 25. ile 65. enlemler arasında bir sanayi kuşağı sarmaktadır. Kuzey Amerika'da 250 milyon insan sanayinin çizdiği bir yaşam biçimine göre yaşamaktadır. Batı Avrupa'da İskandinavya'dan güneyde İtalya'ya kadar 250 milyon insan endüstriyalizmin etkisi altında yaşamaktadır. Doğu Avrupa'da ve Rusya'nın batı bölgesinde bir çeyrek milyar insan daha sanayileşmiş toplumları oluşturmaktadır. Japonya, Hong Kong, Singapur, Tayvan, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Çin'in bazı bölgelerinden oluşan Asya sanayi kesiminde de yine bir çeyrek milyar insan yaşamaktadır. Kısacası yeryüzündeki her dört insandan biri, yani toplam bir milyar insan sanayi uygarlığında yaşamaktadır. Aralarındaki baş döndürücü farkları hatta savaşa yol açacak kadar önemli farklara karşın bütün bu ikinci dalga toplumlarının bazı ortak yanları vardır, iyi bilinen farkların altında benzerlikler gizlidir. Bugünün çarpışan değişiklik dalgalarını anlamak için bütün sanayileşmiş ulusların birbirine benzeyen yanlarının ikinci dalga uygarlığının temel yapısının ne olduğunu iyice bilmeliyiz çünkü bugün yıkılmakta olan bu temel yapıdır. Yaşayan enerji. Yeni olsun eski olsun bütün uygarlıkların ön koşulu enerjidir. Birinci dalga toplumlarının enerji kaynağı ya insan ve hayvan gücüydü ya da güneş, rüzgar ve suydu. Isınmak, yemek pişirmek için ağaçlar kesilirdi. Bazısı denizlerdeki gelgitle, kimisi akarsularla işleyen çarklar, yel değirmenleri vardı. Tarlalar hayvanların yardımıyla sürülürdü. Fransız devrimine gelinceye kadar Avrupa'nın 14 milyon at ve 24 milyon sığırın enerjisinden yararlandığı tahmin edilmektedir. Bu bakımdan birinci dalga uygarlıklarının hepsinde yenilenebilen enerji kaynaklarından yararlanılmaktaydı. Doğa, kesilen ağaçların, yelkenleri şişiren rüzgarların, çarkları çeviren nehir sularının yerine yenilerini getirirdi. Hayvanlar ve insanlar için bile durum aynıydı. Bunun tersine bütün ikinci dalga toplumları enerjilerini kömürden, gazdan, petrolden elde ederler. Bunlar artık yerine yenisinin konması mümkün olmayan fosillerden gelmektedir. 1712 yılında doğru dürüst çalışabilen bir buhar makinesinin Newcomen tarafından yapılmasından sonra başlayan bu değişiklikle uygarlık ilk olarak doğanın sermayesinin geliriyle değil, sermayenin kendisini yiyerek işlemeye başlamış oluyordu. Yeryüzünün enerji rezervlerine el atmak sanayi uygarlığını güçlendirmiş ve ekonomik gelişmeyi son derece hızlandırmıştır. O günden bu yana ikinci dalganın girdiği her yerde toplumlar fosil kökenli ucuz enerjinin hiçbir zaman sonunun gelmeyeceğini varsayarak büyük teknolojik ve ekonomik yapıtlar kurmuşlardır. Kapitalist ya da komünist, bütün sanayi toplumlarında hep dağınık enerjiden belirli merkezlerden kaynaklanan enerjiye, yenilenebilen enerjiden yenilenemeyene geçiş olmuştur. Fosil kökenli yakıt, ikinci dalga toplumlarının temel enerji kaynağı haline gelmiştir. Doğurgan teknoloji. Yeni bir enerji sistemine geçişle birlikte teknoloji alanında yeni bir hamle daha başladı. Birinci dalga toplumları Vitruvius'un 2000 yıl önce dediği gibi zorunlu buluşlara dayanıyordu. Bu ilk vinçler, lövyeler, kaldıraçlar, presler insan ya da hayvan kaslarının gücünü arttırmakta kullanılıyordu. İkinci dalga teknolojiyi büsbütün yeni bir düzeye çıkardı. Her yanı dev elektromekanik makineler, taşıma kayışları, hortumlar, göstergeleriyle donattı. Bu yeni araçlar sadece kasların gücünü arttırmakla kalmıyorlardı. Sanayi uygarlığı, insanlardan daha iyi işiten, gören, dokunan makineler yaratarak teknolojiye duyu organları, yeni makineler yapacak makineler icat etmekle de doğurma yeteneğini verdi. Daha önemlisi, bütün bu makineleri birbirine bağlı tesisler halinde aynı çatı altında toplayarak fabrikayı ve fabrika içinde de montaj hattını yarattı. Bu teknolojik temel üzerinde ikinci dalga uygarlığına kesin damgasını vuran birçok sanayi kolu gelişti. Önce kömür, dokuma fabrikaları ve demir yolları vardı. Arkasından demir, çelik, alüminyum, kimyasal maddeler üreten tesisler ve otomobil fabrikaları gelişti. Dokumada Lille ve Manchester, otomotiv yüzlerce fabrika kenti doğdu. Bu sanayi merkezlerinde gömlek, ayakkabı, otomobil, saat, oyuncak, sabun, şampuan, fotoğraf makinesi, makineli tüfek ve elektrik motoru gibi bir sürü maldan birbirinin eşi olan milyonlarca üretildi. Yeni enerji sistemini kullanan yeni teknolojiyle kitle üretiminin kapısı açılmış oluyordu. Hızlanan dağıtım. Ne var ki dağıtım sisteminde de buna uygun değişiklikler yapılmadıkça kitle üretiminin bir anlamı olamazdı. Birinci dalga toplumlarında mal genellikle el emeğiyle üretilirdi. Her şey alışılmış şekillere uyularak tek tek yapılırdı. Dağıtım da aşağı yukarı buna uygun biçimde sağlanırdı. Batı'da eski feodal düzendeki çatlakların genişlemesinden yararlanılarak tüccarlar tarafından oldukça gelişmiş büyük ticaret şirketleri kurulmuştu. Bu şirketler dünyanın her tarafına ticari yollar açtılar. Denizlerde konvoylar, develerle kervanlar örgütleyerek cam, kağıt, ipek, Hindistan cevizi, çay, şarap, yün sattılar. Ancak bu malların çoğu küçücük dükkanlarda ve kırsal bölgeye dağılan seyyar satıcıların sırtlarında ya da arabalarda satış sunuluyordu. Yetersiz haberleşme ve ilkel ulaşım düzeni piyasayı son derece sınırlıyordu. Bu küçük esnaf ve seyyar satıcılar çok az mal bulundurabiliyorlardı ve bazen aylarca, hatta yıllarca bazı çeşitlerden yoksun kalıyorlardı. İkinci dalga yüklendiği yükün altında ezilen bu yetersiz dağıtım sistemine üretim alanına getirdiği ünlü değişiklikler kadar önemli yenilikler getirdi. Demir yolları, şoseler ve kanallar iç bölgeleri erişilebilir hale soktu. Sonra sanayileşmeyle birlikte ticaret sarayları da ortaya çıktı. Bunlar ilk büyük satış mağazalarıydı. Toptancılardan, yarı toptancılardan, komisyonculardan ve üretici temsilcilerden oluşan karmaşık bir ağ örüldü. George Huntington Hartford'un bu alanda getirdiği yenilikler, Henry Ford'un üretim alanında yaptığı yeniliklerden aşağı kalmaz. Amerika çapında zincirleme mağazalar sistemi ilk kez onun tarafından kurulmuştur. Tek tek alışverişin yerini, sanayileşmiş toplumlarda makine kadar önemli yeri olan kitle dağıtım ve pazarlama sistemleri aldı. Bütün bu değişiklikleri topluca alırsak, önümüze teknosfer diyebileceğimiz bir değişiklik çıkar. Bütün toplumlar, ilkel toplumlar, tarım ve sanayi toplumları, enerji kullanırlar, mal üretirler ve dağıtırlar. Her toplumda enerji sistemi, üretim sistemi ve dağıtım sistemi daha büyük bir bütünün birbirine bağlı parçalıdır. Bu daha çok sistem teknosferidir. Toplumsal gelişmenin her aşamasında teknosferin belirli özellikleri vardır. İkinci dalga yeryüzünü sarınca tarım teknosferinin yerini endüstri teknosferi aldı. Artık yerine yenisi konulamayacak bir enerji doğrudan doğruya kitle üretim sistemine veriliyor. Kitle üretim sistemi de ürettiklerini oldukça gelişmiş bir dağıtım sistemine püskürtüyordu. Ailenin ufalması. İkinci dalga teknosferi ise kendisine uygun yeni bir sosyosferi gerektiriyor. Yeni tür bir toplumsal örgütlenmeye gereksinim duyuyordu. Örneğin sanayi devriminden önce aile düzeni her yerde başka türlüydü. Oysa tarımın ağır bastığı yerlerde genellikle insanlar birkaç kuşağa, teyzelere, dayılara, büyükannelere, büyük babalara yer veren büyük bir ev düzeni içinde yaşarlar ve tek bir ekonomik üretim birimi olarak birlikte çalışırlardı. Hindistan'daki ortak aileden Balkanlardaki zadrugalara, Batı Avrupa'daki yaygın aileye kadar durum böyleydi ve aile yer değiştirmezdi, toprağa bağlıydı. İkinci dalga, birinci dalga toplumlarına yayılınca aile bu değişikliğin zorlamasını hissetti. Dalgalar arasındaki mücadele her evde ataerkil otoriteye karşı çıkış biçimini aldı, çocuklarla ana baba arasındaki ilişkileri değiştirdi ve yeni bir mülkiyet anlayışı getirdi. Üretimin ağırlık merkezi tarladan fabrikaya kaydığından artık aile bir birim olarak birlikte çalışmıyordu. İşçiyi eski bağlarından kurtarıp fabrikaya hazırlamak için ailenin temel işlevleri kendisinden alınarak yeni ve bu konularda uzmanlaşmış kurumlara verildi. Çocukların eğitimi okullara bırakıldı. Yaşlıların bakımını düşkünler evi ya da yaşlılar evi üstlendi ve her şeyden önemlisi yeni toplum hareketlilik istiyordu. Oraya buraya giderek işini yapacak işçilere ihtiyaç vardı. Yaşlı, hasta, sakat akrabaları ve sürü halinde çocuğu yüklenmiş olan eski yaygın aile elbette ki hareketli olamazdı. Bu yüzden aile yapısı yavaş yavaş birçok acıya neden olarak değişmeye başladı. Kentlere göçün çekiciliğine kapılan, ekonomik bunalımın sıkıntısını çeken aileler, istenmeyen akrabaları atarak küçüldüler, daha hareketli ve yeni teknolojilerin gereksinimlerine daha elverişli bir nitelik aldılar. Ana babayla birkaç çocuktan oluşan ve yük olacak akrabalara yer vermeyen çekirdek aile, ister sosyalist olsun, ister kapitalist, bütün sanayileşmiş ülkelerde standart modern aile şekli olarak benimsendi. Atalara tapmanın sonucu olarak yaşlılara aile içinde önemli bir yer verilen Japonya'da bile, ikinci dalganın ilerlemesiyle birkaç kuşağı içine alan, birbirine sıkı sıkıya bağlı insanlardan oluşan büyük aileler dağılmaya başlamış, yerlerini çekirdek aileler almışlardır. Kısacası ikinci dalga toplumlarının hepsinde çekirdek aile tıpkı fosil kökenli yakıt, demir çelik üretim tesisleri ya da zincirleme satış mağazaları gibi onları birinci dalga toplumlarından ayıran bir işaret haline gelmiştir. Fabrika için eğitim. Tarla ya da ev iş yeri olmaktan çıkınca çocukların da fabrika yaşamına uyacak şekilde hazırlanması gerekti. Sanayileşen İngiltere'de maden ocağı ya da fabrika sahipleri Andrew Ure'un 1835 yılında belirttiği gibi ister tarladan isterse el işçiliği gerektiren bir işten gelsin. Ergenlik çağına ulaşmış bir insanı iyi bir fabrika işçisi haline getirmek hemen hemen olanaksızdır diye düşünüyorlardı. Çocukların daha önceden sanayi sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi durumunda endüstrinin gerektirdiği disiplini sağlamak büyük ölçüde kolaylaşırdı. Bu görüşün sonucu bütün ikinci dalga toplumlarında kitle eğitimi başlatılmıştır. Fabrikayı model alarak düzenlenen kitle eğitiminde okuma yazma, hesap ve biraz da tarih filan öğretiliyordu. Bu görünen ders programıydı. Bir de bunun altında çok daha önemli olan gizli bir ders programı vardı. Bunda üç şey öğretilirdi. Birçok sanayileşmiş ülkede hala da öğretilmektedir. Her şeyi zamanında yapmak, söz dinlemek ve gösterileni kafana kullanmadan bellemek. Fabrika hayatı özellikle montaj düzenine göre kurulmuş olanı, işçinin zamanında gelip gitmesini, amirlerin ve yöneticilerin vereceği emirleri tartışmadan yerine getirmesini ve büroda ya da makinenin başında aynı şeyi tekrar tekrar bıkmadan yapmasını gerektiriyordu. Böylece 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ikinci dalga ülkeden ülkeye yayıldıkça eğitimin de daha küçük yaşlardan başlatılıp zorunlu eğitim yılları uzatılarak yaygınlaştırdığı görülür. Halkın eğitilmesi kuşkusuz ileri doğru atılmış insancıl bir adımdı. 1829 yılında New Yorklu bazı işçilerin söylediği gibi insanlar için yaşam ve özgürlükten sonra en büyük nimet okumaktı. İkinci dalga okulları kuşaklar boyunca çocukları tornadan çıkmış gibi elektromekanik teknolojinin ve fabrika hayatının gerektirdiği şekilde yetiştirmeye devam etmiştir. Çekirdek aileyle fabrika gibi okul bir araya gelerek çocukların yeni sanayi toplumuna hazırlanması için kurulmuş tüm sistemin bir parçasını oluşturuyorlardı. Bu konuda ikinci dalganın kapitalist ya da komünist, kuzey ya da güney toplumları arasında bir farkı yoktur. Ölümsüzler. Bütün ikinci dalga toplumlarında bu iki kurumun sağladığı toplumsal denetimi daha da yaygınlaştıran bir üçüncü kurum daha ortaya çıkmıştır. Bunun adı da şirkettir. O zamana dek iş genellikle tek tek kişiler veya aileler tarafından ya da kişilerin işbirliğiyle yapılırdı. Şirketler de vardı ama çok azdı. İş hayatının tarihini yazan Arthur Deming'e göre Amerikan Bağımsızlık Savaşı sıralarında bile şirketin temel örgütlenme biçimi olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Hatta 1800 yılında bile Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğu kanal açmak, karayolu işletmek gibi hemen hemen kamu hizmeti sayılabilecek işlerle uğraşan sadece 335 şirket vardı. Kitle üretiminin ortaya çıkması bu durumu tümüyle değiştirdi. İkinci dalga teknolojisi kişinin ya da küçük bir grubun toplayamayacağı kadar çok sermayeye ihtiyaç gösteriyordu. para sahipleri ya da belirli bir iş konusunda işbirliği yapan insanlar, işlerin kötü gitmesi halinde bütün varlıklarını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıya oldukları sürece riski çok olan işlere para yatırmaktan kaçınıyorlardı. Onları cesaretlendirmek için sınırlı sorumluluk kavramı geliştirildi. Eğer şirket batarsa yatırımcı sadece yatırdığı parayı kaybedecekti, daha fazlasını değil. Getirilen bu yenilik yatırımların kapısını açtı. Bundan başka şirket mahkemelerde ölümsüz bir varlık muamelesi görüyordu. Yani ilk yatırımcılar öldükten sonra bile devam edebilirdi. Tabii bu da şirketin çok uzun dönemli planlar yapması ve o zamana dek olanlardan çok daha büyük projeleri gerçekleştirme işine girişmesi demekti. 1901 yılına gelindiğinde dünyanın ilk 1 milyar dolarlık şirketi U.S. Steel şirketi kuruldu. Bu şirketin elinde böylesine yoğun bir sermayenin bulunması daha önceleri düşünülemezdi bile. 1919 yılında bu dev şirketlerin sayısı yarım düzineyi bulmuştu. Sosyalistler, komünistler de dahil olmak üzere bütün sanayileşmiş ülkelerde şekli farklı olsa bile temelde hep bu tür büyük kuruluşlar vardır ve bunların hepsi birbirine benzer. Bu üçü, yani çekirdek aile, fabrika gibi okul ve dev şirket bir arada ikinci dalga toplumlarının tipik toplumsal kurumlarını oluştururlar. İsviçre, İngiltere, Polonya, Amerika, SSCB ya da Japonya olsun, bütün ikinci dalga toplumlarında hemen hemen herkesin yaşamı aşağı yukarı aynı çizgiyi izler. Hepsi çekirdek bir aile içinde dünyaya gelir ve çocukluğunun bir bölümünü orada geçirdikten sonra topluca fabrika gibi okullara giderler, oradan da devlete ya da özel teşebbüse ait dev bir kuruluşa girerler. Bu yaşam biçiminin her bölümünün anahtarı ikinci dalga kurumlarından birinin elindedir. Müzik fabrikası. Bu üç temel kurumun çevresinde yer alan daha bir sürü örgüt ortaya çıkmıştır. İkinci dalga ile birlikte bakanlıklar, spor kulüpleri, kiliseler, sendikalar, ticaret odaları, meslek kuruluşları, siyasal partiler, eğlence toplulukları ve birbirleriyle işbirliği yapan ya da birbirlerini denetleyip frenleyen daha bir sürü örgüt mantar gibi bitmiş ve karmaşık bir örgüt yapısı yaratmıştır. İlk bakışta bu grupların çeşitliliği insanın aklına ortada bir düzenin olmadığını, her şeyin bir rastlantı sonucu ortaya çıktığını getirir. Ama dikkatle incelenince gizli bir düzenin varlığı ortaya çıkar. İkinci dalga ülkelerinin hepsinde topluma yenilikler getirmeyi düşünen bir takım insanlar, fabrikanın en ileri ve en etkin bir üretim aracı olduğunu düşünerek orada geçerli olan ilkeleri öbür örgütlerde de uygulamaya kalkışmalardır. Böylece okullar, hastaneler, cezaevleri, devlet bürokrasisi ve başka örgütler, fabrikanın iş bölümü, hiyerarşik yapı, kişiliğe kesinlikle yer vermemek gibi birçok özelliği benimseyip almışlardır. Sanatta bile fabrikada geçerli olan bazı ilkelerle karşılaşırız. Müzisyenler, tiyatro ve film sanatçıları, ressamlar, besteciler, yazarlar, tarım uygarlığı sırasında adet olduğu gibi birisinin himayesinde çalışmak yerine piyasanın merhametine bırakılmışlardır. İkinci dalga ülkelerinin her birinde bu değişikliklerle birlikte sanat üretiminin yapısı da değişmiştir. Müzik bunun en belirgin örneğidir. İkinci dalganın gelmesiyle Londra'da, Viyana'da, Paris'te ve daha bir sürü yerde konser salonları açılmaya başlamıştır. Tabii onlarla birlikte de ortaya empresario, yani konseri finanse eden ve sonra da biletlerini kültür tüketicilerine satan iş adamı ortaya çıkmıştır. Empresario ne kadar çok bilet satarsa o denli çok para kazanmaktadır. Onun içinde oturacak yer sayısı arttırılarak salonlar büyüdü. Salonlar büyüyünce müziğin en arka sıralardan bile duyulacak kadar yüksek çıkması gerekiyordu. Bunun sonucu olarak da oda müziği yerini senfonik parçalara bıraktı. Müzik aletlerinin tarihi adlı kitabında Kurt Sash söyle diyor. 18. yüzyılda aristokratik kültürden demokratik kültüre geçilince küçük konser salonlarının yerini büyükleri aldı. Bu da sesin volümünün daha yüksek olmasını gerektirdi. O zamanlar ortada bunu sağlayacak bir teknoloji olmadığından gerekli volümü elde edebilmek için gittikçe daha çok müzik aleti ve bu aletleri çalacak müzisyenler eklendi. Sonuç, çağdaş senfoni orkestrasıydı. İşte Beethoven, Mendelssohn, Schubert ve Brahms o güzel senfonileri bu sanayi kurumu için yazdılar. Hatta orkestra iç yapısı bakımından da fabrikanın bazı özelliklerine sahiptir. Başlangıçta senfoni orkestralarının belirli bir şefi yoktu. Çalanlar sırayla şef olurdu. Sonradan müzisyenler tıpkı fabrikalarda ya da bürolarda olduğu gibi belirli enstrüman bölümlerine ayrıldılar. Bunların her biri üretime, yani ortaya çıkan müziğe katkıda bulunur. Başlarında bir yönetici, yani şef vardı. Ayrıca bir de onun yardımcısı, birinci kemancı ya da bölüm başı bulunmaktadır. Bu kurum plak yapımcılığının da katılmasıyla ürettiği malı piyasaya sürmeye başladı. Artık müzik fabrikası kurulmuştu. Orkestra tarihi her biri sanayi teknosferinin gereksinmelerini karşılamaya elverişli 3 temel kurumu ve binlerce organizasyonuyla ikinci dalga sosyasferinin nasıl ortaya çıktığını gösteren örneklerden sadece biridir. Ama bir uygarlık yalnız bir teknosferle ona uygun bir sosyosferden ibaret değildir. Her uygarlığın bir de enformasyon üretme ve dağıtma işiyle görevli bir enfosferi vardır. Bu alanda da ikinci dalga büyük değişiklikler getirmiştir. Haber endüstrisi. En eski tarihlerden bugüne dek insan topluluklarının temelinde insanların birbiriyle karşı karşıya gelerek konuşması vardır. Bunun yanında bir takım mesajları zamanı ve mekanı aşacak şekilde gösterecek sistemlere de gereksinim duyulur. Eski İranlıların yüksek kuleler dikip bunların üzerine yerleştirdikleri gür sesli adamlar aracılığıyla kuleden kuleye seslenerek haberler ilettikleri söylenir. Romalıların da Sursus Publicus denilen yaygın bir ulak servisi vardı. 1305 ile 1800 yıllarının başları arasında Avrupa'da House of Taxis denilen yaygın bir haberleşme sistemi kurulmuştu. 1628 yılında bu örgütte 20 bin kişi çalışmaktaydı. Mavi ve gri üniforma giyen bu ulaklar prenslerin, generallerin, tüccarın ve bankerlerin haberleşmesini sağlamak üzere Avrupa'da mekik dokurlardı. Birinci dalga uygarlığında bütün bu haberleşme kanalları zenginlerin ve iktidar sahibi olanların emrindeydi. Sıradan insanlar bundan yararlanamazlardı. Bir tarihçinin söylediği gibi bir başka aracıyla mektup göndermeye bile iyi gözle bakılmazdı. Hatta bazen bu yasaktı. Kısacası insanların karşı karşıya gelerek haberleşmesi serbestti. Aile ya da köy sınırları ötesine haber taşımayı sağlayan yeni sistemlerse ancak siyasal ve toplumsal denetimi sağlamakta kullanılıyordu. Herkese açık değildi. Yani bunlar seçkin kimselerin silahıydı. İkinci dalga ülkeden ülkeye sıçradıkça bu tekeli yıktı. Yıkış nedeni elbette varlıkların ve iktidar sahiplerinin birdenbire daha az bencil olmaları değildi. İkinci dalga teknolojisi ve kitle üretimi haberleşmenin eski iletişim kanallarının taşıyamayacağı bir çapta olmasını, bir kitle haberleşmesi olmasını gerektiriyordu. İlkel topluluklarda ve birinci dalga toplumlarında ekonomik üretim için gerekli olan bilgi alışverişi göreli olarak basitti ve bunu da hemen el altında olan birinden öğrenmek olasıydı. Bu bilgi sözle ya da işaretle aktarılabilirdi. İkinci dalga ekonomileri ise bunun tersine çeşitli yerlerde yürütülen çalışmaların iyi bir şekilde koordine edilmesini gerektiriyordu. Yalnız ham madde değil, bir sürü bilginin sağlanması ve dikkatle dağıtılması zorunluydu. İşte bu yüzden ikinci dalga hız kazandıkça ülkeler posta hizmetlerini geliştirmeye başladılar. Posta sistemi altında çiğdi pamuktan ayıran çark ve iplik eğirme makinesi kadar düş gücü gerektirmişti ve topluma onlar kadar yararlıydı. Bugün artık farkında değiliz ama o zamanlar büyük bir heyecan uyandırmıştı. Amerikalı hatip Edward Everett, çağdaş uygarlığın sağ kolunun Hristiyanlıktan sonra posta sistemi olduğunu kabul etmek zorunluluğunu duyuyorum demiştir. Çünkü posta sanayi çağının ilk büyük haberleşme yoluydu. 1837 yılına gelindiğinde İngiltere'de kurulmuş olan posta sistemi artık seçkin tabakanın dışına çıkmış ve yılda 88 milyon mektup taşır hale gelmişti. Bu sayı o zaman için bir rekordu. 1960'a gelindiğinde ise yani sanayi çağının doruk noktasına vardığı ve 3. dalganın kabarmaya başladığı yıllarda bu sayı 10 milyarı geçmişti. Aynı yıl ABD Posta İdaresi ülkede yaşayan her insan başına 355 mektup taşıyordu. Sanayi devrimi ile birlikte postayla gönderilen mesajların artması 2. dalgayla başlayan bildirişim akımının gerçek hacminin sadece bir işaretiydi. Büyük kuruluşların mikroposta sistemiyle bundan çok daha fazla mesaj taşınmaktaydı. Yazılı direktifler, memolar da aslında kamu iletişim yollarının dışında gönderilen mektuplardır. 1955'te ikinci dalganın Amerika'da doruk noktasına vardığı yıllarda Hoover Komisyonu 3 büyük şirketin dosyalarını inceleyecek oldu. Bu şirketlerin bordolarındaki kişi başına dosyalarda birinde 34 bin, öbüründe 56 bin ve üçüncüsünde de 64 bin yazılı direktif ve belge olduğu görüldü. Sonra sanayi toplumlarının gittikçe artan bilgi alışverişi gereksiminin tamamının yazıyla karşılaşması da olası değildi. Artan haberleşme yükünün bir bölümünü de 19. yüzyılda icat edilen telefon ve telgraf taşıyacaktı. 1960 yılında Amerikalılar günde 256 milyon, yılda 93 milyar kadar telefon konuşması yapıyorlardı. Dünyanın en modern telefon şebekeleri bile çoğu kez bu yükün altından kalkamaz oluyordu. Bütün bunlar temelde bir kişinin bir kişiye gönderdiği mesajlar için hazırlanmış sistemlerdi. Ama kitle üretimi ve tüketimi yapan toplumlarda yığınlara hitap eden mesajları bir kişinin aynı anda birden fazla kimseye gönderdiği mesajları iletecek sistemlere de ihtiyaç vardır. Sanayi öncesi düzenin çalıştırdığı bir avuç insanı, gerektiğinde evlerinde de tek tek ziyaret edebilen işvereninden farklı olarak, sanayi çağının işvereni işçileriyle tek tek konuşamaz. Hele müşterileriyle, dağıtıcılarıyla tek tek konuşması büsbütün olanaksızdır. İkinci dalga toplumu aynı mesajı bir anda, hızla, ucuz ve güvenilir bir şekilde çok sayıda alıcıya gönderecek güçlü bir araca gereksinme duyuyordu ve şaşılacak bir şey yok, bu aracı buldu da. Posta hizmetleriyle de aynı mesaj milyonlarca alıcıya gönderilebilirdi ama bu yavaş oluyordu. Telefona gelince mesajı çabuk iletiyordu ama aynı anda milyonlarca insana birden değil. Bu boşluğu kitle haberleşme araçları kapattı. Hiç kuşkusuz bugün sanayi toplumlarında gazetelerin büyük ölçüde dağıtımı günlük yaşamın o denli alışılmış bir parçasıdır ki bunu doğal karşılıyoruz. Oysa bu yayınların ulus düzeyinde olabilmesi birçok yeni sanayi teknolojisinin ve toplumsal koşulların bir araya gelmesini gerektirmiştir. Jean-Louis Servan Schreiber bunun yayını bir günde Avrupa çapında bir ülkenin her yerine dağıtılabilecek trenin, hiçbir saatte milyonlarca baskı yapabilecek baskı makinelerinin, telefon ve telgraf şebekesinin ve her şeyden önce zorunlu öğretim sayesinde okuma yazma öğrenmiş bir halkın ve ürünlerini kitlesel bir şekilde yaymayı isteyen sanayicilerin bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu söylemektedir. Gazete ve radyodan sinema ve televizyona kadar kitle haberleşme araçlarında yine fabrikalar için geçerli olan temel ilkelerin uygulandığını görüyoruz. Nasıl fabrikalar milyonlarca evde kullanılmak üzere aynı maldan üretirlerse, kitle haberleşme araçları da milyonlarca kafaya sokulmak üzere aynı mesajları üretirler. Standartlaştırılmış ve büyük miktarlarda üretilen mal gibi standart bir biçime sokulmuş ve büyük ölçüde üretilmiş olgular birkaç imaj fabrikasından çıkarak milyonlarca tüketiciye dağılır. Bu geniş ve güçlü bilgi dağıtma sistemi olmasaydı sanayi uygarlığı biçimlenemez ve güvenilir bir şekilde işleyemezdi. Böylece sosyalist olsun, kapitalist olsun, bütün sanayi toplumlarında bireysel ve kitlesel mesajların mamul, mal ve ham madde gibi hiçbir aksaklığa yer vermeden dağıtılmasını sağlayan yaygın bir enfosmer, yani haberleşme yolları şebekesi ortaya çıktı. Bu enfosfer, bireyin davranışlarıyla ekonomik üretimi birbirine kaynaştırarak teknosfer ve sosyosferle birleşti ve onlara hizmet etti. Bu siferlerin her birinin daha büyük sistem içinde önemli bir işlevi vardır. Ancak diğerlerinin yardımı olmadan hiçbiri tek başına var olamaz. Teknosfer zenginlik üretip dağıtır. Birbirine bağlı binlerce örgütüyle sosyosfer bireylere toplumda oynayacakları rolleri dağıtır. Sonuçta enfosfer de bütün sistemin işlemesini sağlamak için gerekli olan bilgiyi dağıtır. Üçü bir arada toplumun temel yapısını oluştururlar. Genel hatlarıyla çizdiğimiz bu gelişme tablosunda ikinci dalga ulusların ortak yapısını kültür ve iklim farklarından, ırk ve din mirasından, kapitalist ya da sosyalist olma iddialarından arınmış olarak görüyorsunuz. Sovyetler Birliği veya Macaristan için olduğu kadar Batı Almanya, Fransa ya da Kanada için de temel olarak ele alınması gereken bu ortak yapı, siyasal, toplumsal ve kültürel farkların dile getirilmesinin sınırlarını çizer. Bu yapı her yerde birinci dalga düzenini korumak isteyenlerle, eski uygarlığın o acılı sorunlarını ancak yeni bir uygarlığın çözüm getirebileceğine inananların, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda verdikleri yoğun savaşlardan sonra ortaya çıkmıştır. İkinci dalga yepyeni bir umut getirmiştir. İlk kez kadın, erkek, bütün insanlar yoksulluğun, açlığın, hastalığın ve zulmün ortadan kaldırılabileceğine inanabilmişlerdir. Robert Owen'dan Saint-Simon, Fourier, Proudhon ve Louis Blanche'a kadar bir sürü ütopyacı, yazar ve düşünür yeni ortaya çıkan sanayi uygarlığına herkese barış, uyum, iş getirebilir, varlık ve fırsat eşitliği sağlar, soya dayanan ayrıcalıkları kaldırabilir ve yüz binlerce yıllık ilkel yaşam ve binlerce yıllık tarım uygarlığı sırasında değişmez diye kabullenilmiş olan koşulların varlığına son verir diye bakmışlardır. Eğer bugün sanayi uygarlığı bir ütopya olmaktan çıkmışsa, hatta bize sıkıcı, çevre sorunları bakımından tehlikeli, savaşa çanak tutuyor ve insanları psikolojik baskılar altına alıyor gibi geliyorsa, bunun nedenini öğrenmeliyiz. Bunu da ancak ikinci dalga ruhunun birbiriyle mücadele halindeki iki parçaya bölünmesinin nedenini anlamak yoluyla öğrenebiliriz. Üçüncü bölüm. Görünmez Kama. İkinci dalga yaşamımızın o zamana kadar bir arada bulunan iki yanını, nükleer bir zincirleme reaksiyon gibi birbirinden koparıp ayırmıştır. Bu yüzden de ekonomimize, ruhumuza, hatta cinsel yaşamımıza büyük bir görünmez kama sokmuştur. Belirli bir düzeyde sanayi devrimi hepsi birbirine bağlı, kendilerine özgü teknolojileriyle, sosyal kurumları ve haberleşme araçlarıyla hayran olunacak bütünleşmiş bir toplumsal düzen geliştirmiştir. Başka bir düzeyde ise toplumun temel birliğini bozarak ekonomik gerilimler, toplumsal çekişmeler ve psikolojik huzursuzluklarla dolu bir yaşam yaratmıştır. Bugün bize yeni yeni biçimler vermeye başlayan üçüncü dalganın etkilerinin kapsamını, ancak bu görünmez kamanın ikinci dalga boyunca yaşamımızı nasıl etkilediğini bilirsek anlayabiliriz. İkinci dalganın insan hayatında birbirinden ayırdığı iki yan üretim ve tüketimdir. Örneğin bugün kendimizi ya üretici ya da tüketici diye bakmaya alışmış bulunuyoruz. Oysa bu her zaman böyle değildi. Sanayi devrimi gelinceye kadar insanların ürettiği yiyeceklerin, malların ve hizmetlerin büyük bir bölümü yine o üreticiler ya da fazlalıkları kendine aktaran küçük bir seçkinler grubu tarafından tüketilirdi. Tarımsal toplumların çoğunda halkın büyük bir bölümünü küçük ve neredeyse her yerden soyutlanmış topluluklar halinde yaşayan köylüler oluşturuyordu. Bunlar ancak ölmeyecek ve efendilerini de memnun edecek kadar üretip kıtı kıtına yaşıyorlardı. Ellerinde besin maddelerini uzun süre saklamalarını sağlayacak olanaklarla malların uzak pazarlara taşınması için gerekli olan yollar da olmadığından ve üretimi arttırdıkları takdirde fazlasının köle sahibine ya da derebeyine gideceğini çok iyi bildiklerinden uyguladıkları teknolojiyi geliştirmek ya da üretimi arttırmak için bir neden görmüyorlardı. Tabii ticaret vardı. Korkusuz tüccarların deveyle, yük arabasıyla, gemiyle malları binlerce kilometre uzağa taşıdıklarını, kırsal kesimden gelecek yiyeceğe güvenilerek kurulan kentleri biliyoruz. İspanyollar 1919 yılında Meksika'ya geldiklerinde Tlatelolco'dan binlerce insanın mücevher değerli metal, köle, sandal, kumaş, ip, iplik, deri, hindi, meyve ve sebze, tavşan köpek, çeşit çeşit çanak çömlek alışverişi yaptığını görünce şaşırmışlardı. 16. ve 17. yüzyıllarda Alman bankerler tarafından yayınlanan Fugger haber mektupları o zamanki alışverişi çok renkli tablolar çizerek anlatırlar. Hindistan'da Koşin'den gelen bir mektup, karabiber alıp 5 gemiyle Avrupa'ya nakletmeye kalkan bir Avrupalı iş adamının karşılaştığı güçlükleri ayrıntılı olarak dile getirir. Karabiber ticareti iyi bir iş ama sabır istiyor diyen bu iş adamı, Avrupa piyasasına karanfil, Hindistan cevizi, un, tarçın ve çeşitli baharat da sevk etmiştir. Yine de tarımda çalışan kölelerin kendileri tarafından kullanılmak üzere ürettikleri ürünün miktarı yanında bu ticarette ve de kulak kalır. O çağla ilgili eşsiz tarih araştırmaları yapmış olan Fernand Braudel'e göre 16. yüzyılın sonlarında bile bir uçta İspanya ve Fransa, öbür uçta Türkiye olmak üzere bütün Akdeniz bölgesinde 60-70 milyon insan yaşıyordu. Bunların %90'ı topraktan yetiştirdikleriyle geçiniyor ve satmak için çok az mal üretiyordu. Braudel, Akdeniz'de üretilen toplam malın %60'ı ya da belki %70'i piyasa ekonomisine hiç yansımıyordu diye yazmaktadır. Akdeniz'de durum böyle olunca kıraç toprağı ve uzun soğuk kışlarıyla köylüye topraktan fazla ürün elde etmesini çok daha güçleştiren Kuzey Avrupa'da durumun nasıl olmasını bekleyebiliriz. Eğer sanayi devriminden önce birinci dalga ekonomisinin iki kesimden oluştuğunu aklımızdan çıkarmazsak, üçüncü dalgayı anlamamız daha kolaylaşır. A kesiminde herkes kendi gereksinimi için mal üretmekteydi, B kesiminde ise alışveriş için. A kesimi büyük, B kesimi ise küçücüktü. Bu bakımdan insanların çoğu için üretmek ve tüketmek tek bir yaşam işlevi olarak birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmişti. Bu bütünleşme öylesine kesindi ki Yunanlılar, Romalılar ve Orta Çağ Avrupalıları bu ikisi arasında bir ayrım yapamazlardı. Hatta tüketiciyi tanımlayacak sözcükleri bile yoktu. Birinci dalga çağı boyunca halkın çok küçük bir bölümü piyasaya bağlıydı. Büyük çoğunluk bunun dışında yaşardı. Tarihçi R.H. Towne'in deyişiyle paralı alışveriş doğal dünya ekonomisinin ancak kıyısında kalıyordu. İkinci dalga bu durumu hemen kökünden değiştirdi. Genel olarak kendi kendilerine yeten insanların ve toplulukların yerine tarihte ilk kez yiyeceklerin, malların ve hizmetlerin çok büyük bir bölümünün satışa ya da değiş tokuşa sunulduğu bir durum ortaya çıkmıştır. Üreticinin kendisi ya da ailesi tarafından tüketilmek üzere üretilmiş malları ortadan silip süpürmüş ve hemen hemen kimsenin, hatta bir çiftçinin bile kendi kendisi için yeterli olmadığı bir uygarlık yaratmıştır. Aşağı yukarı herkes başkası tarafından üretilmiş yiyeceğe, eşyaya ve hizmetlere gereksinir duruma gelmiştir. Kısacası sanayileşme üretimle tüketim arasındaki birliği bozmuş ve üreticiyle tüketiciyi birbirinden ayırmıştır. Birlik içindeki birinci dalga ekonomisi yerini ikinci dalganın bölüntülü ekonomisine bırakmıştır. Piyasanın önemi. Bu bölünmenin çok önemli sonuçları olmuştur. Bugün bile bunu tam olarak değerlendiremiyoruz. Her şeyden önce piyasa, bir zamanlar toplum hayatının kıyısında kalmış olan bu olgu, yaşamın tam ortasına gelip yerleşmiştir. Ekonomi piyasaya uydurulmuştur. Bu hem kapitalist hem de sosyalist sanayi toplumlarında böyle olmuştur. Batılı ekonomistler genellikle piyasayı sadece kapitalist yaşama özgü bir olgu olarak düşünürler ve çoğunlukla bu terimi kar ekonomisiyle eş anlamlıymış gibi kullanırlar. Ama bilebildiğimiz kadarıyla tarih bize alışverişin, dolayısıyla piyasanın kardan daha önce ve ona bağlı olmadan ortaya çıktığını söylemektedir. Çünkü aslında piyasa malların ve hizmetlerin tıpkı mesajlar gibi gidecekleri yere iletildiği bir mübadele şebekesinden, bir santralden başka bir şey değildir. Bu, kuşkusuz kapitalizme özgü değildir. Böyle bir ekonomik santrale kar amacı güden toplumlar kadar sosyalist sanayi toplumlarının da ihtiyacı vardır. Kısacası ikinci dalganın çarptığı ve kullanma yerine alışveriş amacıyla üretime geçilen her yerde bu alışverişin gerçekleşmesini sağlayacak bir mekanizmaya gereksinme duyulur. Ama piyasa pasif değildir. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.